Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismillahirrahmanirrahim. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Esven 1403, Hicri Kameri 5 Ramazan 1446 ve Miladi Takvimle 6 Mart 2025 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Dünya Tarihi Podcast'i, Ramazan Ayı Özel Programı ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam devrimi lideri Ayetullah Hameni, ulusal ağaçlandırma hareketinin ciddiye alınması ve devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı dünya ile iletişimin güçlendirilmesine vurgu yaptı. Tahran, İngiltere'nin İran'a yönelik iddialarına tepki gösterdi. İran'ın Viyana Büyükelçisi, İran'ın nükleer programı hakkında kapsamlı bir rapor talep etmek tehlikeli bir yeniliktir dedi. Tahran, Güneş'in oğlunu sıcak karşıladı. Ve Kazakistan Ulusal Akademisi Kütüphanesi Başkanı, kütüphanecilerinin İran'ın zengin deneyimlerinden yararlanmakla ilgilendiklerini belirtti. Şimdi haberler.
İslam devrimi lideri ağaçlandırma gününe eş zamanlı olarak 3 fidan dikti. İslam devrimi liderliği ofisinin bilgi paylaşım merkezine göre Ayetullah Hamene'yi bu fidanları diktikten sonra ağaç dikmeyi karlı bir yatırım, ileriye dönük bir düşünce ve servet üretimi olarak değerlendirdi. Geçtiğimiz yıl Şehit Reisi hükümeti döneminde başlatılan ulusal ağaçlandırma hareketine ciddi şekilde önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamene'yi ağaç dikimi hayırlı bir eylem olarak herkesin katılım göstermesi gereken bir faaliyettir. Ağaç sayısının artmasıyla yaşam alanlarımız daha ferah ve huzurlu hale gelecektir dedi. İslam devrimi lideri her yıl gerçekleştirdiği fidan dikme etkinliğini, ağaç dikmenin sadece genç yaşlara özgü olmadığını hatırlatan sembolik bir eylem olarak nitelendirerek tüm yaş gruplarındaki insanlar bu önemli, büyük, gerekli ve güzel işe ilgi ve motivasyon göstermelidir ifadelerini kullandı. Ayetullah Hamene'yi ağaçlandırmanın birçok açıdan karlı bir yatırım ve servet üretimi olduğunu belirterek, meyve veren ağaçlardan faydalanmak ya da değerli odun veren ağaçlardan ekonomik gelir elde etmek amacıyla yapılan her türlü ağaç dikimi kazançlıdır ve zarar içermez dedi.
İran Cumhurbaşkanı dünya ile iletişimin güçlendirilmesinin İran'ın uluslararası kuruluşlardaki temsilciliğinin en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi, Nikaragua ve Slovenya'ya atanan yeni temsilci ve büyükelçiler Rıza Necefi, Ramin Zare ve Bayan Merzi Afgham ile yaptığı görüşmede, ülkenin potansiyelini tanıtma çabalarını İran'ın dünya ile ekonomik, siyasi, kültürel ve akademik ilişkilerini güçlendirmeyi, engelleri kaldırmayı ve dış ticaretin kolaylaştırılması için altyapı sağlamayı, İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası kuruluşlar ve farklı ülkelerdeki temsilcilerinin ve büyükelçiliğinin en önemli görevleri arasında saydı. Pars Today'in İran'a dayandırdığı habere göre Pezeşkiyan, İran büyükelçilerinin görevlerini yerine getirme çabalarının başarılı olmasını ve İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası kuruluşlar ve hedef ülkelerle dış ilişkilerin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmasını umduğunu belirtti. İran Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 14. hükümetin karşılıklı saygı, anlaşmazlıklardan kaçınma ve küresel barış ve güvenliğin geliştirilmesi temelinde dünyadaki tüm ülkelerle maksimum düzeyde etkileşim arayışında olduğunu vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi, Nikaragua ve Eslovenya'daki yeni temsilci ve büyükelçilerden Amerika'nın İran halkına yönelik adaletsiz yaptırımların etkilerini ve sonuçlarını açıklayarak, İslam Cumhuriyeti'nin gerçeklerini gösterme ve görev yaptıkları ülkelerde İran korkusunu giderme konusunda kararlı bir şekilde çaba göstermelerini istedi. Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi, Nikaragua ve Eslovenya'daki yeni temsilci ve büyükelçilerde İran'ın uluslararası kuruluşlarla etkileşimlerinin son durumu ve görev yaptıkları ülkelerle siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin düzeyi hakkında Cumhurbaşkanı'na bir rapor sundular.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İngiltere yetkililerinin İran'ın bu ülkenin ulusal güvenliğini tehdit etmeye çalıştığı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu değerlendirdi. Mehaber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay, İngiltere yetkililerinin İran'ın bu ülkenin ulusal güvenliğini tehdit etmeye çalıştığı yönündeki iddialarını tamamen temelsiz olarak nitelendirdi ve İran ve Batı Asya bölgesine yönelik yapıcı olmayan yaklaşımların son bulmasını istedi. Sözcü Bekai, İran'ın Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine özellikle karşılıklı saygı ve ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme prensiplerine bağlı olduğuna işaretle, İngiliz yetkililerin bu ülkenin iç güvenliğini İran'dan tehdit edildiği yönündeki iddiaları sadece temelsiz ve yanlış değil, aynı zamanda sicilinde İran milletine yönelik son derece zarar verici müdahaleler bulunan ve şu anda İran karşıtı terör gruplarını ve unsurlarını barındırma ve destekleme fırsatını kaçırmayan bir tarafın bir nevi bilinçli suçlamasıdır, dedi. Bekai, İngiliz yetkililere İran'a yönelik düşmanca politikalarını ve asılsız suçlamalarını bir kenara bırakmaları ve terörizmi teşvik ve destekleme politikalarına son vermeleri çağrısında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'da bulunan uluslararası kuruluşlar nezdindeki büyük elçisi ve daimi temsilcisi, Batı'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tribününü siyasi amaçlar için kötüye kullanmasını eleştirerek, İran'ın barışçıl nükleer programı hakkında kapsamlı bir rapor sunulması talebinin tehlikeli bir yenilik olduğunu vurguladı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhsen Naziri Asl, Çarşamba günü Ajans Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada en son güvencelerin uygulanması raporuna göre güvence anlaşması olan ancak ek protokolü uygulamayan 46 ülke arasında İran İslam Cumhuriyeti tek başına ajansın toplam güvence denetimlerinin %75'ini oluşturuyor açıklamasında bulundu. Nazri Asl, ajansın toplam denetimlerinin yaklaşık 1/4'ünün İran'ın nükleer tesislerine ayrıldığını belirterek, bu tesisler dünyadaki toplam nükleer tesislerin sadece %3'ünü oluşturmasına rağmen ajansın bu düzeyde erişim sağlaması İran'ın sürekli işbirliği olmadan mümkün olmazdı, dedi. Nazri Asl, 2024 yılında ortalama olarak günde 9 ajans müfettişi ve uzmanı İran'da bulunmuştur ve bazı günlerde bu sayı 19'a kadar çıkmıştır. Toplamda ajansın güvence ekibi bu yıl İran'da 3400'den fazla iş günü geçirmiştir. Bu kadar yüksek bir işbirliği düzeyi İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yapıcı bir şekilde etkileşimde bulunması olmadan mümkün olmazdı. Bununla birlikte 3 Avrupa ülkesi, Amerika ve Avrupa Birliği sürekli olarak bu süreci zayıflatmaya ve mevcut sorunların çözümünde ilerlemenin önünde bir engel oluşturmaya çalışmıştır diye ekledi.
Güneş'in oğlu Leo Rojas konseri Tahran'da büyük bir ilgiyle karşılandı. Pars Today'in haberine göre uluslararası flüt ve panflüt virtüözü Güneş'in oğlu lakabıyla bilinen Leo Rojas'ın konseri 2018 ve 2019 yıllarında Tahran'da 30 bin kişi tarafından karşılanmasının ardından bu hafta 5 yıl sonra yeniden Tahran İçişleri Bakanlığı salonunda büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Konserde Doğanın Ruhları, Beyaz Oklar, Gümüş Ay ve Kurdun Kalbi gibi parçalar seslendirildi. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti Bosna Hersek Kültür Ateşediği'nin çabalarıyla Nevruz İran Yeni Yılı belgeseli Bosna Hersek Ulusal Televizyonu'nda yayınlanıyor. Bu belgesel Press TV'nin üretiminden biridir. Belgesel Nevruz geleneklerini tanıtmanın yanı sıra bu kadim bayramın tarihsel ve mitolojik boyutlarını da ele alıyor. Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Zeynep Erdoğan, kendisinin ve meslektaşlarının İran İslam Cumhuriyeti'ndeki benzer kurumlarla bilimsel ve kültürel ilişkileri geliştirme konusundaki isteklerini dile getirerek karşılıklı ilişkilerin artırılması gerektiğini vurguladı Erdoğan. İran'da sanat çok köklü bir geçmişe sahip ve özellikle görsel sanatlar, resim, grafik, el sanatları, halı dokuma gibi alanlarda İranlı sanatçılar tarafından çok değerli eserler yaratılmıştır ve bu süreç her geçen gün ilerlemektedir dedi. Erdoğan, İranlı ve Türk öğretim üyeleri ile sanatçılar arasında deneyim alışverişi iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlayabilir. Biz de Güzel Sanatlar Fakültesi'nde veya uygun başka bir mekanda İranlı sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız diye ekledi.
Kazakistan Ulusal Akademisi Kütüphanesi Başkanı Astana'da İran Büyükelçisi ve Kültür Ateşesi ile yaptığı görüşmede Kazakistan kütüphanecilerinin İran'ın kütüphanecilik alanındaki zengin deneyimlerinden yararlanmaya olan ilgisini dile getirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Kazakistan Büyükelçisi Ali Ekber Jokar ve Kültür Ateşesi Ali Ekber Talebi Metin, Kazakistan Ulusal Akademisi Kütüphanesi'nin yeni başkanı Bayan Kumis Sitova ile bir araya gelerek kütüphanecilik ve bilimsel kültürel ilişkilerin geliştirilmesi gibi önemli konular üzerinde görüş alışverişinde bulundular. Parsley'in haberine göre Jokar, Bayan Sitova'yı Kazakistan Ulusal Akademisi Kütüphanesi'nin yeni başkanı olarak atanması dolayısıyla tebrik ederek, Bayan Sitova'nın İran'a yapacağı bir ziyaretle iki ülke arasındaki bilimsel, kültürel ve kütüphanecilik alanındaki ilişkileri geliştirilmesi ve İran Ulusal Kütüphanesi ile bir işbirliği anlaşması imzalamasını umuyoruz dedi. Jokar, ortak programlar aracılığıyla fikir ve düşünce alışverişinin Doğu kültür ve medeniyetini Batı'nın saldırgan medya politikalarına karşı korumanın önemli bir yolu olduğunu belirtti. Kazakistan Ulusal Akademisi Kütüphanesi'nin yeni başkanı Bayan Kumis Stova da bu yılın ikinci yarısında İran'a yapmayı planladığı ziyaret için hazır olduğunu belirterek Kazakistan kütüphanecileri İran'ın kütüphanecilik alanındaki zengin deneyimlerinden yararlanmada büyük ilgi duyuyor dedi. İran ve Kazakistan arasında kültürel projeler için yeni işbirliği dönemi başlıyor. Diğer bir habere göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Almaty Kültür Ateşesi ve Kültür Merkezi Başkanı Hüseyin Ağazade ile Kazakistan Ulusal Kütüphanesi'nin yeni başkanı Bayan Gaziza pazartesi günü bir araya geldi. Bayan Gaziza, 2025 yılında Kazakistan Ulusal Kütüphanesi'nin 115. kuruluş yıl dönümü anma törenleri kapsamında kültürel ve eğitim projeleri gerçekleştirme önerisinde bulundu.
İran'ın 87 kiloda Greco-Roman milli güreşçisi Dünya Güreş Birliği tarafından ayın en iyi Greco-Roman güreşçisi seçildi. Barsley'in İRİB'e dayandırdığı habere göre Dünya Güreş Birliği 2024 Paris Olimpiyatlarında 87 kiloda gümüş madalya kazanan Ali Rıza Mehdi'nin performansını övgüyle karşılayarak bu genç ve güçlü İranlı güreşçiyi Şubat ayının en iyi Greco-Roman güreşçisi olarak tanıttı. Arnavutluk'ta düzenlenen sıralama turnuvasında Ali Rıza Mehdi, Bulgaristan'dan olimpiyat şampiyonu Simon Novikov, Macaristan'dan dünya bronz madalya sahibi Tomas Lorinç ve Sırbistan'dan 23 yaş altı dünya şampiyonu ve Büyükler Avrupa şampiyonu Alexander Komarov'u yenerek zafer kazandı. Dünya Güreş Birliği'nin 2025 yılındaki sıralama turnuvasının ikinci aşaması Arnavutluk'ta pazar gecesi sona erdi.
Türkiye İçişleri Bakanı polis güçlerinin 2 hafta içinde ülkenin 22 ilinde 47 IŞİD şüphelisini tutukladığını açıkladı. El Alemin Anadolu Ajansı'na dayandırdığı haberine göre Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör örgütü IŞİD'e karşı Gürz 48 operasyonu kapsamında 2 hafta içinde ülkenin 22 ilinde 47 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Bu operasyon Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde gerçekleştirildi. Türkiye İçişleri Bakanı terörle mücadelenin aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurguladı.
Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Türk güçlerinin ve Kürdistan İşçi Partisi PKK güçlerinin Irak'tan çekilmesi gerektiğini vurguladı. El Alem'in haberine göre Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci, PKK ve Türk ordusunun topraklarımızda bulunmasını istemiyoruz, Irak herkesin çekilmesini talep ediyor dedi. El Araci, Türk güçlerinin PKK'nin varlığını bahane ederek Irak'ta bulunduğunu belirtti. El Araci ayrıca Türkiye'nin birçok kez Irak topraklarında gözü olmadığını vurguladığını söyledi.
Amerika Başkanı Perşembe sabahı Hamas'a hitaben, eğer söylediklerini yapmazlarsa direnişin hiçbir üyesinin güvende olmayacağını iddia etti. El Alemin haberine göre Amerika Başkanı Donald Trump Perşembe sabahı bir kez daha Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'a tehdit ve hakaretler yağdırdı. Trump yaptığı açıklamada Hamas ya tüm rehineleri derhal serbest bırakıp ölüleri iade etmeli ya da işinin bittiğini anlamalı. Hamas'ı bitirmek için ne gerekiyorsa İsrail'e göndereceğim dedi. Hamas'a seslenen Trump, eğer dediğimi yapmazsanız Hamas'ın hiçbir üyesi güvende olmayacak. Sadece hasta ve deli insanlar cesetleri tutar. Siz hastasınız ve delisiniz diye tehdit etti. Amerika Başkanı, liderlerinizin henüz fırsat varken Gazze'yi terk etme zamanı geldi. Eğer rehin alırsanız ölürsünüz, akıllıca bir karar verin ifadesine dikkat çekti. Habere göre Trump tehditlerine devam ederek rehineleri hemen şimdi serbest bırakın yoksa cehennem kopacak dedi. Ayrıca Gazze halkına hitaben onları topraklarından sürüp çıkarmak istediğini belirterek size söylüyorum güzel bir gelecek sizi bekliyor ama rehin alırsanız değil iddiasında bulundu.
Ve son haberimiz Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2027'deki görev süresi sona ermeden önce sonsuza dek ortadan kaybolabileceği ve kimsenin onu özlemeyeceğini söyledi. İrna'nın haberine göre Dmitri Medvedev Perşembe sabahı ilk sosyal medya platformunda şunları yazdı. Macron şu anda sizinle konuşurken ve gelecek yıllarda Rusya'nın Fransa ve Avrupa için bir tehdit olacağını söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 İsvan 1403, Hicri Kameri 6 Ramazan 1446 ve Miladi 6 Mart 2025 Perşembe. ...74 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 İsvan 1329 tarihinde İran'ın dönem başbakanı ve sömürgeci İngilizlerin İran'daki unsurlarından biri olan Ali Rezmara, Halil Tahmasbi adında inkılapçı bir Müslüman tarafından öldürüldü. Despot Şah rejim ordusuna mensup olan Rezmara, aynı yılın Hicri Şemsi Tir ayında başbakan oldu ancak ordu üzerindeki kontrolünü sürdürdü. Ali Rezmara'nın ülkenin siyaseti ve diğer alanlarındaki sapkınlıkları ve yolsuzlukları din alimleri ve halkın şiddetli muhalefetiyle karşılaştı. Ali Rezmara'nın devrimi bir şekilde infaz edilmesi aslında İngilizlere bağımlılıktan dolayı İran petrolünün millileştirilmesini engelleyen İran'ın Şah dönemindeki 16. meclisindeki bazı milletvekillerine bir uyarı niteliğini taşıyordu. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 İsvan 1395 tarihinde İran'da İslam devriminin ardından Ehlibeyt aleyhisselam hakkındaki şiir öncülerinden Ahmet Azizi vefat etti. Hicri Şemsi 4 Dey 1337 tarihinde Kermanşah'ın Serpolzehab kentinde dünyaya gelen Azizi İslam devriminin zaferinden sonra Şems Ali Ahmed'in daveti üzerine Tahran kentine geldi. Gençken Gençlik Dergisi'nde şiir söylemekle faaliyetlerine başlayan Azizi, Ehlibeyt aleyhisselam ile ilgili şiir alanında kendine has yöntemleri uyguladı. Onun şiirleri İslam devrimi lideri huzurunda defalarca okundu. Mükaşefe ayakkabıları, şerci şarkısı, uyku mektubu ve tenasüh bal, tekellüm yağmuru, yara tercümesi, rüya nehri, elmas borusu, İlyai şarkıları, melekût tekellüm, Gül Suyu Seli ve Fıtrat Köyü gibi eserler bu çağdaş şairin eserleri arasındadır. ...983 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Ramazan 463 tarihinde Hicri Kameri 5. yüzyılın ünlü alimlerinden olan Ebu Yeli Caferi Hakk'a yürüdü. Aynı zamanda mütekellim ve fakih olan ve yaşamı sırasında Şeyh Mufid'in onun yetiştirilmesini üstlenen Ebu Yeli Caferi kendi döneminin ünlü alimi olan Şeyh Tusi ile de birlikte çalışıyordu ve kelam ve fıkıh konularında da geniş bilgiye sahipti ve bu bilim dallarında ders verirdi. ...50 yıl önce bugün 6 Mart 1975 tarihinde İran'la Irak arasındaki ihtilafların çözülmesine yönelik Cezayir'in başkenti El Cezire'de bir anlaşma imzalandı. Cezayir anlaşması ardından iki ülke arasındaki münasebetler üst seviyeye ulaştı ve taraflar bu anlaşmanın tüm maddelerinin tam olarak uygulanması için kararlı olduklarını bildirerek aralarındaki ihtilafların sona ermesi için İki tarafın Cezayir Anlaşması'ndaki tüm maddelerin hayata geçmesinde ciddi oldukları yönünde memnun olduklarını dile getirdiler. Ancak bu anlaşma 5 yıldan fazla hayatta kalmadı ve 21 Eylül 1980 tarihinde Irak'ın Basri rejim diktatörü Saddam Hüseyin'in bu anlaşmayı açıkça ihlal etmesiyle İran sınırları Basri rejimin saldırılarına uğradı ve böylece İran'a 8 yıllık savaş dayatıldı. ...550 yıl önce bugün 6 Mart 1475 tarihinde İtalyalı ünlü heykeltıraş ve ressam Michelangelo dünyaya geldi. Babasının karşı çıkmasına rağmen ressamlık ve heykeltıraşlık sanatına yönelen Michelangelo yıllar sonra çeşitli şah eserlerini ortaya koydu. Michelangelo'nun en önemli eserleri arasında Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın heykelleri ve Roma'daki Saint Pierre Kilisesi'ndeki büyük ketibesi ve Mahşer Günü'nün sanatsal ve büyük görüntüsü gibi eserlere değinebiliriz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Aydınlık.
Sanayideki daralma 11. aya ulaştı.
Yeni Asya.
İsrail Gazze'deki ateşkesi 900 kez ihlal etti.
Ve karar.
Diz genel işten kadın emeği raporu. Her 10 kadından sadece 3'ü iş hayatında.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan, 4 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde 1 Mart tezkeresi kırılması başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'nin dış politikadaki konumu ve iç kamuoyundaki tartışmalar bağlamında küresel emperyal güçlerin bölgedeki ilk dayatmalarından biri olan yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması için hükümete yetki verilmesine ilişkin 1 Mart 2003 tarihli başbakanlık tezkeresi üzerine yeterince durulmadı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hatırlanacağı üzere yeni Amerikalıların tespitiyle bir Amerikan iç darbesi olan 11 Eylül saldırıları bahanesiyle dönemin koalisyon hükümeti Irak işgali için Amerikan askerlerinin silahlarıyla Türkiye topraklarında konuşlanmasını kabul etmemesi üzerine dönemin koalisyon ortağı olarak Başbakan Yardımcısı Bahçeli'nin 11. Kocayayla Türkmen şenliğini Başbakan ile diğer ortaklarının haberi olmadan kürsüde 3 Kasım'da erken seçim var ani ilanıyla gidilen seçimlerde partisi dahil CHP dışındaki bütün muhalefet partileri seçim barajına takılmış, AK Parti %34 oyla meclisin %65'ini doldurarak tek başına iktidar olmuştu. Daha sonra defalarca Amerika'nın Fas'tan Afganistan'a 22 İslam ülkesini etnik ve mezhebi tefrikalarla bölüp parçalama projesi olan Büyük Orta Doğu Projesi BOP'ta bir görevimiz var, biz BOP'un eş başkanıyız açıklamasında bulunan Irak'ı işgale giden kadın ve erkek Amerikan askerlerinin sağ salim ülkelerine dönmeleri için dua ediyorum temennisini ileten İktidar Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın dönemin Başbakanı Gül ve parti yetkilileriyle kapalı kapılar arkasındaki toplantılarda tezkere mutlaka çıkmalı, aksi halde memurlara maaş veremeyeceğiz tehdidiyle milletvekillerine fırça attığı ifşa olmuştu. Nitekim Büyük Orta Doğu Projesi BOP'un Irak üzerinden bölgedeki uygulanışıyla Irak işgaline zemin hazırlayan tezkerenin geçmesi halinde 1 milyar dolarlık hibe ve 6 milyar dolarlık kredi alınması konusunda Amerikalılarla anlaşmaya varıldığı basına yansımıştı. Gerçek şu ki meclisteki sayısına bakarak tezkerenin geçeceği güvencesi üzerine İskenderun açıklarında bekletilen onlarca Amerikan gemisindeki on binlerce askeri personelin silah ve mühimmatlarıyla yerleşecekleri Türkiye'nin güneydoğusu işgalle Irak'tan koparılıp emperyal işgalcilerin taşeronu ve işbirlikçisi haline getirilen Kuzey Irak durumuna düşürülecekti.
Esfender Korkmaz 4 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde yeniden kronik enflasyon dönemi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. TÜİK Şubat ayı aylık tüketici fiyatları endeksi TÜFE oranı %2,27 ve yıllık TÜFE oranı %39,05 oldu. Yurt içi üretici fiyatlar endeksi de YÜFE aylık %2,12 ve yıllık %25,21 oldu. Şubat ayında İstanbul Ticaret Odası İstanbul Geçinme Endeksi de aylık %3,19 ve yıllık %45,35 oldu. İTO yıllık enflasyonu TÜİK TÜFE'den 6,3 yüzdelik puan daha yüksektir, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İTO, Şubat 2025'ten itibaren enflasyon endeksini yeniledi. Yenilenmeden önce bu fark 10 yüzdelik puan ve üstü kadar daha yüksek çıkıyordu. Bu iki endeks arasında bir gariplik var çünkü 2018 yılına kadar TÜİK, TÜFE endeksi daha yüksekti. Söz gelimi 2018 yılında İTO geçinme endeksi 17,68 iken TÜİK TÜFE oranı daha yüksek 20,3 idi. 2019'da TÜİK başkanı değişti. Bu defa TÜFE daha düşük çıkmaya başladı. 2019 yılında İTO geçinme endeksi %14,4, TÜİK TÜFE oranı daha düşük %11,84 oldu. Son yıllarda dünyada ciddi bir enflasyon sorunu olmadı. Türkiye dünyadan ayrıştı. 1975 ve sonrası yıllarda dünyada ciddi bir enflasyon sorunu vardı. Günümüzde böyle bir sorun olmadı. Dünya ortalaması çift rakamlardaydı. YÜFE oranı ve çekirdek enflasyon TÜFE'den daha düşük olduğu için eğer ani bir sıcak para çıkışı yaşamazsak, bir kur şoku yaşamazsak, hükümet yeni bir hata yapmazsa enflasyon trendi iniş yönündedir. Nereye kadar iner? Benim tahminim %10 ile %20 arasında enflasyon yeniden kronikleşir. 2003-2018 arasında Türkiye'de %10 dolayında kronik bir enflasyon vardı. Kur şokları TL krizi yarattı. Enflasyon neden kronikleşecek? Bir akademisyen kendi halini de bıraksaydık Türkiye'de enflasyon düşerdi diyor. Bu yanlıştır. Türkiye şartlarında kendi haline bırakılan enflasyon hiper enflasyona dönüşür. Ekonomi yönetiminin eksik de kalsa önlem alması hiper enflasyonu önledi. Ancak bu önlemlerin bir ayağı topal kaldı. İstikrar programı yapılmadı. Rutin 3 yıllık orta vadeli program ile olağanüstü dönemler için yapılacak istikrar programı farklıdır. Güven oluşturmak için istikrar programı yapmak gerekirdi. Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele için parsalcı politikalar uyguladı. Parsal sıkılaştırma, faiz oranlarının arttırılması, kredi daralması gibi. Mali disiplinde lafta kaldı. Bütçede tasarruf yapılamadı. Kamu özel işbirliği gibi maliyeti yüksek ve bir kısmı atıl kalan yatırımlar kamu harcamalarında etkinliği düşürdü. Bütçeler ipotek altına girdi. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde istikrar için para ve maliye politikası yetmiyor çünkü yapısal sorunlar da var. Bu sorunlar ekonomi aşırı kırılgandır. Oligopol piyasa yapısı var. Sermaye piyasasında spekülasyon yüksektir. Kayıt dışı ekonomi oranı yüksektir. Türkiye şartlarında tüketici ve üretici güveni düşüktür. Sermaye çıkışı ve beyin göçü yaşıyoruz. Erken sanayisizleşme var. Bu nedenle sektörel denge bozuktur. Faktör verimliliği ve kapasite kullanım oranı düşüktür. Bunlar birim maliyetleri ve fiyatları arttırır. Bu aynı zamanda kurlar yanında dış rekabet gücümüzü de negatif etkiler. Türkiye'de bu sorunlar hükümetlerin gündemine hiç gelmedi ve gelme olasılığı da yoktur. Bu nedenle enflasyonun kronik yapı kazanması kaçınılmazdır.
Tahran Radyosu. Zeki Ceyhan 4 Mart tarihli Milli Gazete'de Sabah Şerifler Hayrola başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. AK Parti'nin yaptığı son transferler parti içinde cadı kazanlarını kaynatmaya başlamış bulunuyor. AK Parti ve Genel Başkan Erdoğan'a ağır eleştirilerde bulunan bazı isimlerin transfer edilerek önemli görevlere getirilecek olmaları, yıllardır AK Parti çatısı altında siyaset yapanları rahatsız ediyor. Bizim günahımız ağır eleştirilerde bulunmamış olmamız mı diye sitem ediyorlar. Yani biz dururken niye onlar diyorlar. Bu arkadaşlara kocaman bir günaydın ve dahi sabah şerifler hayrola diyoruz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yahu böyle bir olay AK Parti çatısı altında ilk kez mi yaşanıyor? Süleyman Soylu bugünkü isimlerden daha hafif eleştirilerde mi bulunmuştu? Ya Numan Kurtulmuş'un dedikleri ne olacak? Hele Devlet Bahçeli'nin söylemiş oldukları unutulacak gibi mi? Hatırlarsınız Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın attan düşmesinin nasıl da dilini dolamıştı. Numan Kurtulmuş'un yaptığı eleştirileri unutmak ne mümkün? Harun Karun anlatımlarını hatırlıyorsunuz değil mi? Devlet Bahçeli'nin yaptığı eleştiriler yenil yutulur cinsten miydi? Bu gibi eleştirilerin sahipleri hep ödüllendirilmedi mi? Bahçeli eleştirdi, ittifak ortağı oldu. Kurtulmuş eleştirdi, ikbal kapıları ardına kadar açıldı. Soylu eleştirdi, bir dönemi adını yazdırdı. Örnekler ortada durup dururken, şimdi partiye transfer edilen isimlere gösterilen tepki neyin nesi? Demek ki bu isimleri de önemli görevler bekliyor. Böyle bir politikaya karşı olanlar çok daha önceden seslerini yükseltmeli idiler. Bahçeli olayında sessiz kalanların, Kurtulmuş olayında dut yemiş bülbül kesilenlerin ve Soylu olayında yutkunanların şimdi hop oturup hop kalkmaya hakları var mı? Verdiğimiz örnekler gösteriyor ki daha önceleri AKP ve Erdoğan'a ağır eleştirilerde bulunanların önemli görevlere getirilmesi bir AKP klasiği haline gelmiş. Parti içinde önemli yerlere gelmek isteyenlerin bu yönteme başvurmuş olmalarını şimdi kınamanın anlamı yok. Bu kınamanın çok daha önceden yapılmış olması gerekirdi. Yıllarca sessiz kalıp şimdi seslerini yükseltenler nasıl ciddiye alınır? Büyük haksızlıklar karşısında seslerini çıkaramayanların yapacağı tek şey geçmiş günahlarına tövbe etmek olsa gerek. Hop oturup hop kalkıyorlar deniliyor ama öyle değil. Onlar hop oturuyorlar ama hop kalkmıyorlar. Hep oturuyorlar, yani oturdukları gibi kalıyorlar, bir türlü kalkmıyorlar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Bir zamanlar bir kurt bir aslanın postunu giydi ve horozların ele geçirdiği bir ülkeye girdi. Mağrur horozlar kurtla savaştılar. Ama sonunda kurtlar papağanların ülkesini horozların elinden alıp kendi egemenlikleri altına sokmayı başardılar. Şimdi kurtlar elde ettiklerini korumak zorundaydılar ve bu hedefe ulaşmanın en iyi yolu komşularına hükmetmekti. Ama sorunları papağanlar ülkesinin aslanların topraklarının yanında olduğunu anladıklarında başladı. Thank you. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Kacar Hanedanlığı'nın İran'da iktidara gelmesiyle, yani 18. yüzyılın ikinci yarısında İngilizler Hindistan'ın işgalini tamamladılar. Artık Orta Asya'nın merkezi bölgelerindeki ülkeler, özellikle de Hindistan'a komşu olan büyük ülke İran, onlar için özel bir öneme sahipti. İngilizlerin savunma politikası, Hindistan'a giden tüm ana ve tali yolları kendi kontrolleri altına almaktı. İran ordusunun Rusya'ya yenilmesinden ve iki önemli kuzey bölgesinin İran'dan ayrılmasından sonra Rusların İran'daki nüfuzu her geçen gün arttı. İngilizler Rusların İran üzerinden Hindistan'a doğru ilerleyip orayı ellerinden alabileceğinden endişeleniyordu. Bu yüzden casusluk yapmak, insanları cezbetmek ve işe almak için her yolu deniyorlardı. Bu kişiler herhangi bir milliyete sahip olabilirdi. İngiliz, Hintli veya İranlı. O günlerde yüzbaşı Arthur Connolly adlı bir İngiliz subay tüccar kıyafetleri giydi ve başında yeşil bir sarık bulunan, adının Seyyid Keramet Ali olduğunu iddia eden bir Hintli adamla birlikte İranlı Türkmen kabilelerini ziyaret etmeye gitti. Kumaş almak için seyahat ettiklerini iddia ediyorlardı ama seyahatlerine devam etmek için aceleleri yoktu. Bir grup Türkmenle görüştükten sonra başka bir grupla görüşmeye gidiyorlardı ve oturdukları her toplulukta da İran'ın Rusya'dan aldığı ağır yenilgiden gördüklerini anlatmak için ısrar ediyorlardı. Seyyid Keramet Ali, İran ordusunun çok zayıfladığını, eğer birisi İran'ın bir köşesinde bağımsızlık ve ayrılık bayrağını kaldırırsa zaferin kesin olduğunu vurguluyordu. Aslında Connolly İngiliz elçisinin İran'daki memuruydu. O görevi İran'ın yenilgisi ve ordusunun zayıflığı haberlerini Türkmenler ve Afganlar arasında yaymak ve onları İran'dan ayrılmaya teşvik etmekti. Yüzbaşı Connolly mesajını Türkmenlere tam olarak ilettiğinden emin olduktan sonra Herat'a doğru yola çıktı. Herat'ta da İran kralının veliahtı Abbas Mirza'nın yenilgilerine dair hikayeler anlatıyordu. Afganların hayretle karşılaşmasına neden oluyordu. İran ordusunun Rusya'ya yenildiğine inanamıyorlardı. Connolly, Afganları İran'ın artık güçlü bir ordusu olmadığını ikna etmek için çok çaba sarf ediyordu. Connolly, Herat'ta endişeyle Rus casuslarını bulmaya çalışıyordu. O biliyordu ki onlar da kendisi gibi kıyafetlerini ve görünümlerini değiştirerek Orta Asya ve Afganistan'ın birçok şehrine dağılmışlardı. Bu bölgelerdeki İngiltere ve Rusya rekabetini iki ülkenin casuslarının ana oyuncuları olduğu büyük bir oyun olarak adlandırıyordu. İngiltere'nin Hindistan üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi için İran ile Hindistan arasında İngiltere'nin kuklası ve uşağı olacak ve Rusların ilerlemesine engel olacak bir ülke yaratılması gerekiyordu. Afganistan toprakları böyle bir engele dönüştürülmeliydi. İngilizler Afganları İran'ın merkezi hükümetine karşı ayaklanmaya teşvik ediyor ve onlara destek olacakları sözünü veriyorlardı. Herat hakimi de bu sözlere güvenerek İran hükümetine haraç ödememeye karar verdi. Herat hakiminin itaatsizliği haberi gelince Feth Ali Şah, Abbas Mirza'yı büyük bir orduyla Herat'a gönderdi. Abbas Mirza, Herat hakiminin 5000 kişilik ordusunu şehir dışında yenilgiye uğrattı ve şehri kuşatma altına aldı. Ancak aniden ve gizemli bir şekilde vefat etti ve Herat hakimi Gacar hükümetine karşı muhalefetine devam etti. Bugün Pakistan'da bulunan Pencap toprakları o zamana kadar İngilizlerin eline geçmemiş olan Hindistan'ın tek eyaletiydi. İngilizler Pencap'a saldırmak için haritasını çıkarmalı ve onu ele geçirmenin en iyi yolunu bulmalıydılar. İngiliz Hindistan hükümetinin casuslarından biri olan Alexander Burnes bu haritalandırma görevini üstlendi. Ancak nasıl olur da kolayca Pencap'ın çeşitli bölgelerini araştırabilir ve kimsenin şüphelerini uyandırmazdı? Pencap hakiminin asil ve güzel atlara aşık olduğunu ve sarayında çok sayıda at beslediğini duymuştu. Bu yüzden Pencap hakimini hediye etmek için 7 tane çok güzel ve asil at hazırladı. Burnes bu atlarla birlikte sakin ve sabırlı bir yolculukla adım adım Pencap eyaletinin haritasını çıkarmalı ve sonunda bu eyaletin hakimiyle görüşmeye gitmeliydi. İndus Nehri kıyısında namaz kılan bir yaşlı adam gördü. Yaşlı adam namazdan sonra ona baktı. İçten derin bir ah çekti ve şöyle dedi: "Allah'ım, İngilizlerin gözü İndus Nehri'ne düştü. Hindistan'ın bu bölümü de elden gidecek." Bu yaşlı köylü adam Burnes'ın asıl niyetinin farkındaydı. Ancak Pencap hükümdarının gözleri onun güzel atlarını görünce kamaştı ve gerçek görevini anlayamadı. Burnes bu görevden sonra Afganistan'a gitti ve bu yolculukta da asıl niyetini gizleyerek önce Kabil emiriyle bir ticaret sözleşmesi imzaladı ve 10 gün sonra ilk raporunu Hindistan'a gönderdi. Kabil, Kandahar ve Herat hükümdarlarını İran'a karşı kışkırttı ve onlara İngiltere'nin İran saldırısına karşı onları savunacağına dair söz verdi. Herat hakimi Burnes'ın vaatlerini duyunca birkaç bin kişilik bir orduyla İran'ın güneyinde Sistan'a doğru hareket etti. Bölgedeki insanlardan bazılarını öldürdü, bazılarını da esir alarak Orta Asya'daki köle pazarlarına gönderdi. Herat hakiminin isyan haberi gelince bu kez 4. Gacar Şahı Muhammed Şah'ın kendisi 10 bin kişilik bir orduyla Herat'a doğru yola çıktı. İran ordusu yaklaşırken İngiliz ordusunun bir topçu subayı olan Yüzbaşı Eldred Pottinger Herat'a geldi ve Herat Kalesi'nin savunmasının komutasını devraldı. Ve bu şehir dışında tüm tahıl tarlalarının yakılmasını emretti. Ağaçları kökünden söktüler, meraları yaktılar. Böylece ne İran askerlerinin yiyecekleri kalmıştı ne de atlarının. Pottinger Afganlara yakında İngiltere'den büyük bir topçu ve çok sayıda İngiliz piyadesinin yardımlarına geleceğine dair söz verdi. Bu vaatleri o kadar ciddiyetle ve heyecanla dile getiriyordu ki Afganlar yakında sadece İran ordusunu Herat çevresinden dağıtmakla kalmayacak, aynı zamanda İngiliz ordusuyla birlikte Gacar başkentini yağmalamaya başlayacaklarından emindiler. Ancak çok geçmeden İran ordusu şehrin savunucularını yordu. Herat düşmek üzereydi. savaş en kanlı günlerini yaşarken İngiliz elçisi şahtan şehre giderek daha fazla kan dökülmesini önlemek için hükümdarı İran'a teslim olmaya ve itaat etmeye ikna etmesini istedi. Şah karşı çıkmadı. İngiliz elçisi Herat'a girdi ve Afganlarla görüşerek onları şiddetli direnişe teşvik etti. Elçi Afganlara danışmanlarından birini İngiliz birliklerini Herat'a getirmek için Hindistan'a gönderdiğinden emin olduğunu söyledi. Elçinin sözleri Afganların moralini yükseltti ve zafer umudunu yeniden canlandırdı. Elçi gelmeden önce Herat hükümdarı şahın haraç ödeme koşullarını kabul etmeye ve direnmeyi bırakmaya hazırdı. İngiliz elçisi bu görüşmelerden sonra İran ordusuna geri döndü ve İran şahına şöyle dedi. Afganlardan bıktım. Bu sözlere kulakları sağır. İnatçılıktan ve savaştan vazgeçmeye niyetleri yok. Muhammed Şah ile Herat hükümdarı Kamran Mirza arasındaki savaş İngilizlerin müdahaleleri nedeniyle birkaç yıl devam etti ve sonunda Hicri Kameri 1253 yılının sonlarında İngiliz elçisi savaşı sona erdirmek için yeni bir teklif sundu. Ancak Muhammed Şah teklifi kabul etmek için İngiltere'nin İran'a yardım olarak para ödeme şartı koştu. İngiliz elçisi bu teklifi reddetti. Ve Şah da İngiltere'ye elçinin eylemlerinin iç işlerine müdahale ve bağımsız İran'ın egemenlik haklarına tecavüz olduğunu bildirdi. Bundan sonra Muhammed Şah tekrar Herat'a saldırdı ve ağır kayıplara rağmen şehre girdi. Bu sırada Şah'a İngiliz savaş gemilerinin Karg adasını ele geçirdiği ve bu şehliman kentine yaklaştığı haberi geldi. Rusların yardımından umudu olmayan ve İngiltere ile tek başına savaşamayan Muhammed Şah Herat'ı ele geçirmekten vazgeçti. Bu yenilgi kalbinde ömrü boyunca unutamadığı bir yara oldu. Muhammed Şah'ın ölümünden sonra Emir Kebir olarak tanınan Muhammed Taki Farahani sadrazam olduğunda ve ülke işlerini ele aldığında İran'ın Herat üzerindeki hakimiyetini pekiştirmeye kararlıydı. Bu hedefe ulaşmak için savaş yerine politikayı çare olarak gördü. Tüm dirayetiyle Herat'ı siyasi olarak İran hükümet teşkilatına dahil etti. Oraya silah ve mühimmat gönderdi. Emir Kebir'in sadrazamlığın üzerinden henüz bir ay geçmişti ki Şah yazdığı sevgi dolu bir mektupta Herat hükümdarını Herat Darüsselam'ın sahibi olarak hitap etti ve onun yeterliğine, cesaretine ve becerisine güvendiğini gösterdi. Herat hükümdarı da kendini İran'a mutlak itaatkar ilan etti ve İran Şahı adına para bastırdı. İran'ın bilge ve becerikli veziri Emir Kebir düşmanların entrikalarıyla öldürüldükten sonra Mirza Ağa Han Nuri sadrazamlık makamına oturdu. Emir'in aksine İran'da İngiliz politikasının ateşli bir savunucusuydu ve sadrazamlığı dönemi İngiltere'nin İran'daki hedeflerinin kolayca gerçekleştirilmesi için iyi bir fırsattı. Ağa Han Nuri Hicri Kameri 1369 yılında İngilizlerle yaptığı bir anlaşmada Herat'ın iç işlerine herhangi bir müdahalede bulunmaktan ve oradaki hakimiyet iddiasından vazgeçmeyi kabul etti. Ancak Emir Kebir zamanında yapılan anlaşmalara göre Herat hükümdarları kendilerini İran hükümetine tabi görüyor ve itaatlerini ifade ediyorlardı. Afganlar ve İranlılar arasında kargaşa çıkarma umutları tükenen İngilizler bu kez başka bir plan çizdiler ve Kabil emirini Herat hükümdarına karşı kışkırttılar. İran, Afganistan hükümdarları arasındaki çatışmalara müdahale etti ve Herat'ı ele geçirmeyi başardı. İran ordusunun Herat'taki ilerlemesiyle eş zamanlı olarak İngiliz donanması, İran'ın güney limanlarındaki yöneticilerle savaş ilan etti. Bu saldırının gerçekleşeceğini tahmin etmeyen İran devleti bu saldırıyla başa çıkacak güce sahip değildi. İran sarayında İngiliz bakanı olan Mirza Ağa Han Nuri, İngilizlere hizmet etmeye devam ederek Herat hakkında İngiliz yetkililerle görüşmek üzere Paris'e bir temsilci gönderdi. Bu temsilci barış anlaşmasını imzalamak için tam yetkiye sahipti. Paris anlaşmasının imzalanmasıyla İran ordusu Herat'ı boşalttı ve Meşhed'e geri döndü. İran, Afganistan üzerindeki hakimiyet iddiasından vazgeçti ve Afganistan'ı bağımsız bir ülke olarak tanıdı. Paris Sözleşmesi'nin kabulüyle Afganistan, İngiltere için bir arka bahçeye dönüştü ve İran, doğu sınırlarında binlerce yıllık haklarından mahrum kaldı. Evet değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir bölüteri web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Evlenince, yani baht evine gidince mutluluktan uçmayı istiyordum. Hayatımın en iyi dönemine gelmişim. Babam hep şöyle derdi: Kerbela ziyaretine eşinle git. En iyi elbiseleri, sanat kurslarını, ehliyet kurslarını, ne ihtiyaç duyarsan, neyi istesem evlilik engeline takılıyordu. Şimdi evleniyordum ve bir ev. Tüm idaresi ve içinde olan her şey benim elimdeydi. Aynasından paspasına kadar. Bu hayatımın en iyi dönemidir. Tıpkı evlenecek olan her kız gibi. Hep bunun hayalini kafamda canlandırıyordum. Ben bir evin yeni geliniydim. bir evin hanımı. Fakat şimdi her günüm gözyaşıyla geçiyor. Allah'ım, neden hayatımın en iyi dönemi böyle geçiyor, neden? Her gün bir kağıt alıyorum ve genç bir kızın çeyizi için gerekli olanları yazıyorum. Yazıyorum ve üstünü çiziyorum. Fiyatlarını düşününce bir bir üzerini çiziyorum. Ey her sanatın sanatkarı, ey her yaratılanın yaratıcısı. Ben çeyizim için gerekli olan her şeyin üstünü bir bir çiziyorum. Zira babam bu kadar parayı ödeyemez. Sen ki lütuf ve sevginle beni buraya kadar getirmişsin şimdi. Nasıl çeyizimi hazırlamam gerektiğini söyle. Bunu da sana bırakıyorum. Zira sen her sanatın sanatkarısın. Her yaratılanın yaratıcısısın. Bana ne yapmam gerektiğini söyle. Baht evimin tuğlaları henüz sağlamlaşmadı. Ailemin onuru bu listeye bağlı. Hepsinin üzeri çizilmiş bu listede. Her akşam babam bahçenin merdivenleri üzerinde oturuyor ve uzun uzun düşünüyor. Sanırım benim çeyiz listemi kafasında yazıyor. Fakat bir bir onların üstünü çiziyor. Elindeki sigara tükenince tahminimin doğru olduğunu anlıyorum. Ey her rızıklananın rızık vereni, ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren. Derler ki düğün rızkını sen ulaştırırsın ve ben senin nimet sofrasını bekleyen endişeli bir taze gelinim. Bir taze gelinin yeni evi boş kalamaz ki. Ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren, ey bütün kederlenenlerin kederini gideren. Endişeliyim, beni hayatımın en güzel döneminde en mesut kadını olmamı engelleyen bu gam yükünden kurtar. Büyükannem gözümdeki mazlumiyeti yaş damlalarından okurken her defasında şöyle diyor: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen yücesin. Gerçekten ben zulmedenlerden oldum. Ve şöyle diyor: rivayetlere göre bu zikri sıkça söylemek gerekir. Hayret ediyorum. Neden hüzünlü olanlar bu zikre tevessül etmiyor? Ey bütün acınacak kimlerin haline merhamet eden. Ey bütün yalnız, yardımcısız kalanlara yardım eden. Ey her kusur sahibinin kusurunu örten. Ey bütün kovulmuşların sığınağı olan. Sen benimlesin, tıpkı o günlerde olduğu gibi. Sen bir gün olup bir gün olmayabilir misin? Bir dönemde sana sahipken bir diğer dönemde kaybedilir misin? Senin kapından başka kimin kapısına gidebilirim ki? Bazı hüzünler gizlidir, haykıramazsın. Sen kusurları örtensin. Bu hüzün aramızda kalmalı. Evimizden gitme. Bunu sen çöz. Ondan sonra da kimse benim şükür secdelerimin sebebini bilemeyecektir. Bu aramızdaki bir sırdır. Ey her sanatın sanatkarı, ey her yaratılanın yaratıcısı, ey her rızıklananın rızık vereni, ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren, ey bütün kederlenenlerin kederini gideren, ey bütün acınacak kimlerin haline merhamet eden, ey bütün yalnız yardımcısız kalanlara yardım eden, ey her kusur sahibinin kusurunu örten, ey bütün kovulmuşların sığınağı olan, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ey Rabbim.
Ya hayr al-gafirin, ya hayr al-fatihin, ya hayr al-nasirin, ya hayr al-hakimin, ya hayr al-razigin, ya hayr al-warithin, ya hayr al-hamidin, ya hayr al-zakirin, ya hayr al-munzilin, ya hayr al-muhsinin. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث.
Anlaşmamıştık. Bu yol ayrımı, bu sonsuz yol, bu ne yapmam gerektiğini bilmezliğim. Hayır, böyle anlaşmamıştık. Çantam sırtımda ve yalnız. Baştan da böyleydi. Seninle yalnız. Zira senin yanında olduğun birisinin bir eksiği olmaz. Senin yanında olmadığın birisi neye sahip olabilir ki? Sırtımda bir çanta, elimde bir bavul, seninle birlikte uçsuz bucaksız bir yolda. Neyim eksik? Hiç. Sen varken neyim eksik ki? Öyleyse neden kendimi yalnız hissediyorum? Neden ıssız caddenin sonsuzluğu nefesimi daraltıyor? Varmak için gelmişiz. Gidelim ve varalım. Bunca yolculuğu kararlaştırmamıştır. Bunca gitmek ve varamamaktan korkmak. Yolculuk hayatın bir parçası. Allah'ım, hayatımı yolculukla geçirmek istemiyorum. Allah'ım, ey zorluk zamanımda hazırlığım. Ey musibet zamanında ümit kaynağım. Ey yolculukta ve ikamette benimle olan, ebedi ve kalıcı olduğunu biliyorum. Beni sonuçsuz bir yaşam için yaratmadın. Her hikayenin bir sonu vardır ve her yolcu bir gün maksada ulaşır. Fakat korkuyorum. Yenilikler şeytan cinsinden içime bir korku salıyor. Şeytanın içime sızmasını istemiyorum. Bu yüzden seninle konuşmaya ve bana yol göstermene geldim. Allah'ım, ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim arkadaşım. Uzun ve sonuçsuz yolculuklar beni yıprattı. Bu yorgunluk neden yolculuğa başladığımı unutturdu. nasıl bir hedefim olduğunu, neden yalnızlığı seçtiğimi unutmak beni korkutuyor. Allah'ım, ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim yol arkadaşım. Sonu olmayan yolculuklar beni yordu ve bu yorgunluk yolculuk hedefimi unutturdu. Ve beni korkutuyor hangi hedefle, hangi maksatla bu yalnızlık ve gurbet yoluna ayak bastığımı unutmak. Ey nimetlerimde veli nimetim, ey sıkıntı zamanında imdadım. Gurbet insanı çaresiz kılar, sessiz kılar. Gurbet insanı unutkan yapar. Giderek alışırsın gurbete ve bu beni korkutuyor. Yalnız olduğuma inanmak korkutuyor. Ey fakirlik zamanında zenginliğim, ben fakirlik içinde yalnız başıma sorunlar yükünü taşıyorum. Gurbetten gelen sorunlar beni çaresiz bırakmış. Burası benim şehrim değil. Allah'ım, işleri kolaylaştır, beni zorlama. Zikri sabah akşam ağzımdan düşmüyor. Bu garip kentte kalbimi bir tanıdıkla ısıt. Ne yapmam gerekir? Sorumu cevapsız bırakma. Yorgun bir erkek giderek ayaktan düşer. Ey çaresizlik zamanında sığınağım, elimi tut ve bu kimsesizlikten kurtar.
Tahran Radyosu.
Her zaman kendin gibi insanlarla karşılaştır ki hayat yüküm hafiflesin. Bir zamanlar benim rüyalarım olan bu kenti artık sevmiyorum. Rüyalarıma ulaşma bedeli çok ağırdı. Ey korku zamanımda benim yardımcım, beni icabet et. Benim gurbetimi öldürmesi için kendin gibi insanları hayatıma kat. Sadece ve sadece sen varsın, yekta ve yegane. Bu gurbet ve yalnızlıkta her sabah neden yola çıktığımı, azığımın ne olduğunu soruyorum. Eve döndüğümde anneme ne götüreceğim? Allah'ım, azığımı mutluluk ve açılım ile doldur. Annemin duası benimle birliktedir. Beni annemin dualarının hürmetine esirge ve hayırlara ulaştır. Annemin dediği gibi sonumu hayret. Yol gurbet demek. Rüzgar, yolcu ve uyuklamak hissi. Evin bahçesindeki sarmaşık dalı. Ben ve özlem ve bu ıslak cam. Ey zorluk zamanında hazırlığım, ey musibet zamanında ümit kaynağım, ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim arkadaşım, ey nimetlerimde veli nimetim, ey sıkıntı zamanında imdadım. Ey şaşkınlık zamanımda kılavuzum, ey fakirlik zamanında zenginliğim, ey çaresizlik zamanımda sığınağım, ey korku zamanımda benim yardımcım. Münezzehsin sen. Ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Ya gafir el hataya, ya kaşif el belaya, ya munteher recaya, ya mucizel el ataya, ya vahib el hedaya, ya razık el beraya, ya gazi el menaya, ya samir el şekaya, ya barith el beraya, ya mutlig el usara. سبحانك يا لا إله إلا أنت
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, adalet, rahmet ve hidayet eksikliğinin insanlığın sorunlarının temeli olduğuna işaretle, bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetine karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. İnsan felah peşindedir, kurtuluş peşindedir. İnsanlığın sorunu baştan bugüne kadar adaletin olmayışıdır, rahmetin olmayışıdır, hidayetin olmayışıdır. İnsanın çeşitli sapkınlıkları onlar için yaşamı zorlaştırmıştır. Günümüzde de beşeriyet aynı ışık kaynağına muhtaçtır. Bugün de beşeriyet Nebi-i Ekrem'in daveti ki hak davetidir, sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetine karşılık verirse, insanın sorunları bertaraf olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.